Ayrım 7. Ayrı Yol. Andrej Rit. Sayfa 95. Daha az aydınlatılmış, sırsız bir ayna ile ayrılmış küçük salonda Marcel'in yalnızca bazı yakın dostlarını ağırlıyordu. Minderlerin üzerine yarım uzanmıştı. Müthiş solgundu. Bana öylesine yorgun göründü ki birdenbire ürperdim. Bu geceden sonra davet düzenlememeye karar verdim. Vakit epeyce ilerlemişti. Saatime bakacağım sırada yeleğimin cebinde Moktir'in küçük makasını hissettim. Hemen bozacak, kıracak olduktan sonra ne diye çalmıştı bunu? Bu sırada biri omzuma vurdu. Aniden arkama döndüm, men attı. Neredeyse bir tek o uzun ceket giymişti. Yeni gelmişti. Kendisini karımla tanıştırmamı rica etti. Kendiliğimden yapmazdım bunu şüphesiz. Menak şıktı, hatta yakışıklı bile denebilirdi. Uzun, şimdiden kırlaşmış bıyıkları, korsana benzer yüzünü ikiye bölüyordu. Bakışından fışkıran soğuk alev iyilikten çok cesaret ve kararlılık belirtiyordu. Marcel'in yanına gelir gelmez ondan hoşlanmadığını anladım. Sıradan bir iki kibar söz söylediler birbirlerine, sonra hemen sigara odasına götürdüm onu. Sömürge Bakanlığı'nın kendisine yeni bir görev verdiğini daha o sabah öğrenmiştim. Çeşitli gazeteler bu konudaki macera dolu kariyerini hatırlatıyor, dünkü bayağı hakaretlerini unutmuşa benziyorlardı. Onu övecek kelime bulamıyorlardı. Son araştırmalarındaki faydalı buluşlarıyla memlekete bütün insanlığa yaptığı hizmetleri birbirleriyle yarışırcasına şişiriyorlardı. Sanki yalnız insanlık yararına girişiyordu bu işe. Bir de üstüne onun fedakarlığından, bağlılığından, ustalığından söz edip övüyorlardı. Sanki o bu övgüleri birer mükafat sayacaktı. Tam onu kutlamak üzere ağzımı açmıştım ki daha ilk kelimemde sözümü kesti. Daha neler? Siz de mi sevgili Michel? Üstelik bana önceden hakaret edenlerden de değilsiniz, dedi. Gazetelere bırakın bu saçmalıkları. Davranışlarıyla gözden düşmüş bir adamın her şeye rağmen bazı erdemleri olabileceğine şaşmış gibi bir halleri var bugün. Yerleştirdiklerini ileri sürdükleri kibarlıkları ve ihtiyatlı davranışları göstermeyi bilmiyorum. Bir bütün olarak yaşıyorum ben. Doğallıktan başka hiçbir şeyde gözüm yok benim ve ancak yapmaktan zevk alacağım izlenimine kapılırsam bir işi yaparım. Bu insanı çok uzaklara götürebilir dedim ona. Ben de buna güveniyorum dedi Menak. Ah çevremizdeki herkes buna inanabilseydi keşke. Ama çoğu ancak kendilerini zorlayarak iyi bir şey çıkarabileceklerini umuyorlar. Kimse kendine benzemek istemiyor. Herkes bir kalıp seçiyor, ona özeniyor, tamamıyla seçilmiş bir kalıbı kabulleniyor. Bununla birlikte insanoğlunda okunacak başka şeyler var. Buna inanıyorum. Cesaret edemiyorlar. Sayfayı çevirmeye cesaret edemiyorlar. Taklit kanunları. Ben bunlara korku kanunları diyorum. Kendilerini yalnız bulmaktan korkuyorlar ama kendilerini hiç bulamıyorlar. Bu ahlaki agorafobi bana iğrenç geliyor. Korkaklıkların en kötüsü bu. Oysa insan hep yalnızken yaratmıştır. Ama burada yaratmak isteyen kim? İnsanın kendi içinde ayrı, farklı hissettiği şey, ender sahip olunan şeyin, herkese kendi değerini sağlayan şeyin ta kendisidir. İşte bunu yok etmeye çalışıyorlar. Şuna buna özeniyorlar. Bir de yaşamayı sevdiklerini ileri sürüyorlar. Menalk'ın konuşmasına izin verdim. Söyledikleri benim de geçen ay Marcel'ine söylediklerimdi. Öyleyse ona hak vermem gerekirdi. Ne diye, hangi korkaklıkla sözünü kestim de aynı Marcel'in o zaman sözümü keserek söylediği gibi kelimesi kelimesine aynı şeyleri söyledim ona. Ama sevgili Menak, herkesten bütün ötekilerden farklı olmasını isteyemezsiniz ki. Menak birdenbire sustu, sonra garip garip yüzüme baktı. O sebe vedalaşmak üzere yanıma yaklaştığı sırada bana pervasızca sırtını döndü. Hector'la konuşmaya gitti. Daha ağzımdan çıkar çıkmaz saçma bulmuştum sözlerimi. Özellikle de Menalk'ın sözlerinden alındığımı düşünebilecek olması üzdü beni. Geç olmuştu. Davetlilerim gidiyorlardı. Salon neredeyse tamamen boşaldığı sırada Menalk yanıma geldi. Sizden böyle ayrılamam dedi bana. Herhalde yanlış anladım sözlerinizi. Hiç değilse bırakın da böyle olduğunu umut edeyim. Hayır diye yanıtladım onu. Yanlış anlamadınız ama hiçbir anlamı yoktu o sözün. Söyler söylemez saçmalığının acısı çöktü içime. Özellikle de beni sizin gözünüzde az önce eleştirdiğiniz insanlardan biri yapacağını hissedince çok üzüldüm. İnanın bana benim gözümde de iğrenç insanlar onlar. İlkeli insanlardan nefret ederim. Onlar bu dünyadaki en nefret uyandırıcı şeylerdir dedim Menak gülerek. İçtenliğin hiçbir çeşidi beklenemez onlardan. Çünkü ancak ilkelerinin gerekli gördüğü şeyleri yaparlar. Böyle olmazsa yaptıklarının kötü olabileceğinden şüphelenirler. Onlardan biri olabileceğinizden şüphelendiğim anda sözcükler boğazımda düğümlendi. Az önce içimi saran keder size olan sevgimin ne kadar canlı olduğunu gösterdi. Yanılmış olmayı diledim. Size duyduğum sevgide değil, vardığım hükümde yanılmış olmayı. Gerçekten de hükmünüz yanlıştı. Ya sahi mi dedi. Birdenbire elimi tuttu. Dinleyin. Pek yakında gitmek zorundayım ama sizi tekrar görmek isterim. Bu seferki yolculuğum bütün ötekilerden daha uzun, daha tehlikeli olacak. Ne zaman döneceğim bilmiyorum. 15 güne kadar yola çıkmam gerek. Burada yola çıkış tarihimin bu kadar yakın olduğunu hiç kimse bilmiyor. Size bunu bir sır olarak veriyorum. Şafak söker sökmez yola çıkacağım. Yola çıkmadan bir önceki gece her zaman korkunç sıkıntı verici olmuştur benim için. Bana ilki adamı olmadığınızı ispat edin, bu son geceyi benim yanımda geçireceğinize güvenebilir miyim? Ama daha öncesinde de görüşürüz dedim, biraz şaşırmıştım. Hayır, bu 15 gün boyunca bana kimse ulaşamaz, Paris'te bile olmayacağım. Yarın Budapeşte'ye gidiyorum, 6 güne kadar Roma'da olmam gerek. Her iki şehirde de Avrupa'dan ayrılmadan önce kucaklamak istediğim dostlar var. Bir başkası da beni Madrid'de bekliyor. Anlaştık, o geceyi sizinle geçireceğim. Ve Şiraz şarabı içeceğiz dedi Menal. O geceden sonra Marcel'in durumu kötüleşti. Sık sık yorgun düştüğünü söylemiştim. Ama sızlanmaktan kaçınıyordu. Ben de yorgunluğun durumuna verdiğimden pek doğal buluyor, kaygılanmak istemiyordum. Oldukça aptal ya da işin ehli olmayan yaşlı bir hekim önceleri bizi fazlasıyla yatıştırmıştı. Bununla birlikte ateşle bir arada gelen yeni rahatsızlıklara bakarak o zamanlar işin ehli bir uzman olarak tanınan Doktor TR'yi çağırmaya karar verdim. Kendisini daha önce aramamama çok şaşırdı. Aslında uzun zaman önce başlaması gereken sıkı bir rejim verdi Marcel'ine. Marcel'in son derece ihtiyatsız davranarak o güne kadar fazla yormuştu kendini. Ocak ayının sonuna beklenen doğuma kadar şezlongdan kalkmaması gerekiyordu. Biraz kaygılandığından ve açığa vurmak istediğinden daha fazla acı çeken Marcel'in en zorlu emirlere bile pek uysal bir şekilde boyun eğdi. Doktor TR, kinin içmesini söylediğinde karnındaki çocuğun zarar görebileceğini söyleyerek biraz direndi. 3 gün boyunca ilacı içmeyi inatla reddetti. Sonra ateşi yükselince buna da boyun eğdi. Dindarca bir boyun eğiş. O zamana kadar direnmesini sağlayan iradeyi kırdı. Öyle ki son birkaç günde birdenbire kötüleşiverdi. Daha çok üzerine titredim onun, durumunda hiç de öyle tehlikeli bir şey görmeyen TR'nin sözlerini kullanarak ona elimden geldiği kadar güven vermeye çalıştım. Ama çok korkması en sonunda beni de telaşlandırdı. Ah, mutluluğumuz şimdiden bir umuda bağlı duruma gelmişti. Gelecek ne kadar belirsizdi. Bir zamanlar yalnız geçmişten keyif alırdım ben. Anın beklenmedik tadı da beni sarhoş edebilir diye düşündüm. Ama gelecek. Şimdiki zamanın büyüsünü bozuyor. Bugünün geçmişin büyüsünü bozduğundan da fazla bozuyor. Sorrento'daki ilk gecemizden beri bütün aşkım, bütün hayatım geleceğe dayanıyordu. Derken Menalke vaat ettiğim gece de gelip çattı. Marcel'i bütün bir kış gecesi yalnız bırakmanın verdiği sıkıntıya rağmen randevumun önemini, vaadimin ciddiyetini elimden geldiği kadar kabul ettirdim ona. Marcel'in o akşam biraz iyiceydi. Ben yine de kaygılıydım. Yanındaki yerim bir hasta bakıcıya bıraktım. Ama sokağa çıkar çıkmaz kaygım yeniden şiddetlendi. Kaygımı geri püskürttüm. Onunla çarpıştım. Ondan kurtulamadığım için kendi kendime kızıyordum. Böylece yavaş yavaş bir aşırı gerginlik, görülmedik bir coşkunluk hissetmeye başladım. Hem onu doğuran acılı kaygıdan çok farklı hem de ona çok benzerdi ama mutluluğa daha yakındı. Vakit epeyce geçti. Büyük adımlarla yürüyordum. Kar yağışı hızlandı. Sonunda ciğerlerime daha serin bir hava çektiğim, soğuğa karşı savaştığım için mutluydum. Rüzgara, geceye, kara karşı durmaktan mutluydum. Gücümün tadını çıkarıyordum. Menak geldiğimi duymuştu. Merdivenin sağanlığında göründü. Sabırsızlıkla bekliyordu. Yüzü solgundu. Biraz kırışmış gibiydi. Paltomu aldı. Islak ayakkabılarımı çıkarıp yumuşak acem terlikleri giymeye zorladı beni. Ateşin yanındaki yuvarlak masanın üstüne şekerlemeler konulmuştu. Odayı iki lamba aydınlatıyordu. Ateş daha iyi aydınlatıyordu. Menak ben kapıdan girer girmez Marcel'in sağlığını sordu. Sözü uzatmamak için çok iyi olduğunu söyledim. Çocuğunuzun doğumu yakın mı dedi. 2 ayı var. Menak ateşe doğru eğildi, yüzünü saklamak istiyordu sanki. Suskunluğu o kadar uzun sürdü ki sonunda huzurum kaçtı. Ona ne diyeceğimi de bilmiyordum artık. Kalkıp birkaç adım yürüdüm. Sonra yanına yaklaştım. Elimi omzuna koydum. O zaman kafasındaki düşünceye devam edercesine seçmek gerek diye mırıldandı. Önemli olan ne istediğini bilmektir. Ne o? Yoksa gitmek istemiyor musunuz diye sordum. Sözlerini nasıl yorumlayacağımı bilememiştim. Öyle görünüyor. Çekiniyor musunuz yoksa? Gitsem ne olacak ki? Sizin karınız, çocuğunuz var. Burada kalıyorsunuz. Herkes, hayatın binlerce şeklinden yalnız birini tanıyabilir. Başkasının mutluluğunu kıskanmak çılgınlıktır. İnsan o mutluluktan faydalanamaz ki. Mutluluk hazır bir şey değildir. Herkes kendi şekillendirir. Yarın yola çıkıyorum, biliyorum. Bu mutluluğu kendi boyuma göre biçmeye çalıştım. Aile ocağının durgun mutluluğu sizin olsun. Ben de mutluluğumu kendi boyuma göre biçmiştim diye atıldım. Ama büyüdüm. Şimdi mutluluğum dar geliyor, beni sıkıyor. Bazen boğulacak gibi oluyorum. Boş verin, alışırsınız dedi Menak. Sonra önümde durdu, gözlerini gözlerime dikti. Ben söyleyecek hiçbir şey bulamayınca biraz kederli bir halde gülümsedi. İnsan sahip olduğunu sanır. Oysa asıl sahip olunan kendisidir diye devam etti. Kendinize şiraz şarabı doldurun sevgili Michel. Pek bulamazsınız bu şaraptan. Şu pembe ezmelerden de yiyin. Acemler bu içkiyle yerler bunları. Bu akşam sizinle içmek, yarın yola çıkacağımı unutmak, bu gece uzunmuşçasına konuşmak istiyorum. Günümüzde şiiri, şiirden çok da felsefeyi birer ölü sanat haline getiren nedir biliyor musunuz? Hayattan kopmuş olmaları. Eski Yunan'da şairin hayatı bile şiirseldi. Filozofun hayatı, felsefesinin hayata geçirilmiş haliydi. Böylece hayata karışırlardı. Birbirlerini görmezden gelemezlerdi. Felsefe şiiri beslerdi. Şiir felsefeyi anlatırdı. Hayranlık verici bir inandırıcılığa ulaşırlardı. Bugün güzelliğin hiçbir etkisi yok. Eylemde güzel olup olmamaya aldırmıyor artık. Bilgelik ayrı oluşuyor. Kendi bilgiliğinizi yaşayan siz düşüncelerinizi neden yazmıyorsunuz dedim. Sonra gülümsediğini görünce ya da sadece yolculuk hatıralarınızı diye ekledim. Hatırlamak istemiyorum da ondan diye cevap verdi. Bunu yapsam geleceğin gelmesini önlediğimi, geçmişi ezdirdiğimi sanabilirdim. Ben yaşadığım her yeni saati dünü tamamen unutarak yaratırım. Mutlu olmuş olmak hiçbir zaman yetmez bana. Ölmüş şeylere inanmam. Artık var olmayı da hiçbir zaman var olmamış olmakla bir görürüm. Sonunda bu sözlere sinirlendim. Benim düşüncelerimin çok ilerisindeyseler onu geriye çekmek, durdurmak isterdim. Ama onun söylediğinin tersini söylemeye çalışmam boşunaydı. Zaten Menak'tan çok kendime kızıyordum ben. Sesimi çıkarmadım. O ise kafese konulmuş vahşi bir hayvan gibi dört dönüyordu. Bazen ateşe doğru eğilerek uzun uzun susuyor, bazen de ansızın konuşmaya başlıyordu. Vasat beyinlerimiz hiç değilse hatıraları mumyalamasını bilselerdi. Ama iyi saklanamaz hatıralar. En güzelleri uçup gider, en şehvetlileri çürür. En tatlıları ise sonrasında en tehlikelileri olurlar. Şimdi pişman olduklarımız eskiden en tatlı hatıralardı. Yine uzun bir sessizlik oldu. Sonra yine devam etti. Özlemler, acılar, pişmanlıklar, bunlar hep geçmişin nimetleri, arkalarından bakılan nimetler. Geriye bakmaktan hoşlanmam ben. Kuşun havalanmak için gölgesini bırakması gibi ben de geçmişi uzaklarda bırakırım. Ah Michel, nimetler her an bekler bizi ama her zaman da yatağı boş bulmak, yalnız olmak ister. Yanına bir dul gibi gelinsin ister. Ah Michel, Sevil çölde bir gün içinde bozuluveren o helvaya benzer. Amele kaynağının suyu gibidir. Platon'un anlattığına göre hiçbir kapta tutulamayan su gibidir. Her an bütün getirdiğini geri götürür. Menak daha uzun zaman konuştu. Bütün sözlerini anlatamam şimdi. Oysa birçoğu benliğime kazındı. Hem de öylesine derinlere kazındı ki elimden geldiği kadar çabuk unutmak isterdim onları. Yeni hiçbir şey öğretemediklerinden değildi bu. Benim düşüncemi, üstünü kat kat örtülerle örttüğüm, neredeyse boğduğumu umduğum bir düşünceyi birdenbire çırılçıplak ortaya çıkarttıkları içindi. Yolculuktan önceki gece böyle geçti. Sabahleyin Menak'ı trene kadar geçirdikten sonra, tren Menak'ı alıp götürdükten sonra, Marsel'in yanına dönmek için tek başıma yürürken, içimi ürkütücü bir kederle Menak'ın kinik sevincine karşı öfke dolu hissediyordum. Bu sevinç yapmacık olsun isterdim. Bu sevinci inkar etmeye çabalıyordum. Ona hiçbir cevap veremeyişime kızıyordum. Onu mutluluğum hakkında, aşkım hakkında şüphe duymaya iten birkaç söz söylediğim için kızıyordum. Ve şüpheli mutluluğuma, Menalk'ın deyimiyle dingin mutluluğuma sıkı sıkı yapışıyordum. Ne var ki bu mutluluktan kaygıyı bir türlü uzaklaştıramıyordum ama bu kaygının da aşkımı besleyeceğini ileri sürüyordum. Minicik çocuğumun daha şimdiden gülümsediği geleceğe doğru eğiliyordum. Ahlakım onun için yeniden şekilleniyor, güçleniyordu. Kararla, sağlam adımlarla ilerliyordum. O sabah eve adım atar atmaz karşılaştığım alışılmadık telaş beni alt üst etti. Beni hasta bakıcı karşıladı. Kelimeleri seçerek konuşmaya özen göstererek, gebeliğinin sonuna daha epeyce zaman olduğunu sanmasına rağmen, geceliğin karımı korkunç bulantıların ve sancıların tuttuğunu, kendini çok kötü hissedince doktor çağırttığını, onun da geceliğin aceleyle gelmiş olmasına rağmen hastanın başından hala ayrılmadığını anlattı. Sonra galiba yüzümün solgunluğunu gördüğünden, durumun iyiye gittiğini söyledi hemen. Beni yatıştırmaya çalıştı. Marsel'in odasına koştum. Odada fazla ışık yoktu. Hekimi görmedim ilkin. Eliyle ses çıkarmamamı işaret etti. Sonra gölgede tanımadığım bir çehre gördüm. Sıkıntı içinde sessizce yatağa yaklaştım. Marsel'in gözleri kapalıydı. Yüzü öylesine sararmıştı ki ölmüş olduğunu sandım önce ama gözlerini açmadan başını benden yana çevirdi. Odanın karanlık köşesinde tanımadığım bir yüz çeşitli nesneleri yerleştiriyor, saklıyordu. Parlak aletler gördüm, pamuklar gördüm, kanlı bir çamaşır görür gibi oldum. Sendelediğimi hissettim. Hekimin üstüne düşecektim neredeyse, beni tuttu. Anlıyordum, anlamaktan korkuyordum. "Ya bebek?" diye sordum sıkıntıyla. Doktor hüzünlü bir edayla omuzlarını silkti. Ne yaptığımı bilmez halde hıçkırarak yatağa attım kendimi. Ah, beklenmedik gelecek. Bastığım yerin ayaklarım altından kaydığını hissediyordum. İçinde bütün varlığımla sendelediğim boş bir uyuktan başka hiçbir şey yoktu artık önümde. Burada her şey karanlık bir hatıra halinde birbirine karışıyor. Oysa Marsel'in başlangıçta çabucak toparlanır gibiydi. Yılbaşı tatili dolayısıyla boş olduğumdan neredeyse bütün günü onun yanında geçirebiliyordum. Onun yanında okuyor, yazıyordum ya da ona usul usul bir şeyler okuyordum. Dışarıya çıktığımda ise hiç elim boş dönmüyor, ona mutlaka çiçek getiriyordum. Hasta olduğum zamanlarda bana şefkatle baktığını hatırlıyordum. Ben de onun üzerine öyle bir aşkla titriyordum ki bazen mutlu mutlu gülümsüyordu. Umutlarımızı solduran üzücü kaza üzerinde bir kelime bile konuşulmadı. Sonra filebit çıktı ortaya. Kötüleşmeye başlayınca bir damarın tıkanması Marsel'ini birdenbire hayatla ölüm arasındaki sınıra getirdi. Geceydi. Üzerine eğilişim gözlerimin önüne geliyor. Kalbimin onunkiyle birlikte durduğunu ya da yeniden attığını duyuyorum. Kim bilir kaç gece başında bekledim böyle. Gözlerimi ısrarla üzerine ona dikmiş olarak, aşkın gücüyle ömrümün birazını ona verebilmeyi umarak. Artık mutluluğu pek düşündüğüm yoktu. Hüzün dolu tek sevincim arada sırada Marcel'in gülümsediğini görmekti. Derslerim yeniden başlamıştı. Bu dersleri hazırlamak, anlatmak gücünü nereden bulmuştum? Aklım karışıyor. Haftaların birbiri ardını nasıl gelip geçtiklerini bilemiyorum. Ama size anlatmak istediğim küçük bir olay var. Damar tıkanmasından kısa bir süre sonra bir sabah Marcel'in yanındaydım. Daha iyice görünüyordu ama hala hiç kıpırdamaması gerekiyordu. Kolunu bile oynatmaması lazımdı. Ona su içirmek için eğildim. Onun su içtiği, benim de hala onun üzerine eğilmiş olduğum sırada kaygıdan daha da zayıflamış bir sesle bakışlarıyla işaret ettiği yerde kutuyu açmamı rica etti. Kutu orada masanın üstündeydi. Kutuyu açtım. Kurdelelerle, bezlerle, ufak tefek değersiz mücevherlerle dolu. Ne istiyor? Kutuyu yatağın yanına getirdim. İçindeki her şeyi bir bir çıkardım. Bu mu? Yoksa bu mu? Hayır değil, o da değil. Biraz kaygılandığını sezdim. Ah Marcel'in, şu küçük tesbih miydi istediğin? Gülümsemeye çalışıyor. Sana iyi bakamıyorum diye mi endişeleniyorsun dedim. Ah dostum diye mırıldandı. Biskra'daki konuşmamızı, Tanrı'nın yardımı denilen şeyi istemediğim duyduğu zamanki kaygı dolu serzenişini hatırladım. Biraz sert bir ifadeyle. Ben pekala tek başıma iyileştim dedim. Senin için o kadar dua ettim ki diye yanıtladı. Sevgiyle, hüzünle söyledi bunu. Bakışında yakarış dolu bir sıkıntı sezdim. Tesbihi aldım, çarşafın üstünde göğsünde duran incelmiş eline verdim. Gözyaşlarıyla, aşkla dolu bir bakışla ödüllendirdi beni ama ona karşılık vermedim. Bir an daha durdum, ne yapacağımı bilmiyordum, huzursuzdum. En sonunda dayanamadım. Allah'a ısmarladık dedim ona ve kovulmuşçasına odadan çıktım. Bu arada damar tıkanması oldukça tehlikeli durumlara yol açmıştı. Yüreğin attığı korkunç kan pıhtısı ciğerleri yoruyor, kan toplanmasına yol açıyordu. Soluk alıp verirken zorlanıyor, hırıltılar çıkarıyordu. Hastalık Marcel'in içine işlemişti. Onun içinde yaşıyordu artık. Onu damgalıyor, lekeliyordu. Berbat bir durumdu. 7. ayrımın sonu, sayfa 106.